Ayrım 23.
Sayfa 294. Konya Karaman İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ahmet Baş, 1989 yılında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. AKP'nin iktidara gelmesinden sonra daire başkanı oldu. Maliye Müsteşarı H. Basri Aktar'ın hesap uzmanları kurulu başkanı olduğu dönemde kurula geldi. Seyit Ahmet Baş hesap uzman muavini olduğu dönemde odasına gelen bayan mükellef muhasebeci müşavirlerin elini sıkmadığı ve açık olarak da incelediği mükelleflere "bana bayan müşavir, muhasebeci ve görevli göndermeyin" dediği için 1993 yılında yaklaşık 100 hesap uzmanının imzaladığı bir metinle hakkında soruşturma açılması istenmiş. H. Basri Aktan tarafından böyle bir soruşturma açılmadığı için yine imzalanan bir metinle Hesap Uzmanları Derneği'nden ihracı istenmişti. Dernek tarafından yapılan soruşturmada "ben bayanların elini vergi kaçırdıkları ve incelemeyi zorlaştırdıkları için sıkmadım" diyerek kendini savunmuştu. AKP iktidara gelir gelmez de Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na atandı. Ardından da Kemal Unakıta'nın danışmanlarından birisi oldu. Unakıta'nın Kamu İhale Kurulu Başkanlığı için kararnamesini gönderdiği diğer bir kişi de maliye müfettişi kökenli ve muhafazakar yapısıyla bilinen Naci Ağbal'dı. Ağbal da AKP'nin iktidar olmasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanlığına ve aynı zamanda Kemal Unakıta'nın danışmanlığına atandı. Ancak Ağbal'ın kararnamesi Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Bu iki olay Unakıta'nın bürokrasideki atama tercihlerinde hesap uzmanı maliye müfettişi ayrımının olmadığını, başka kriterlerin etkili olduğunu göstermesi bakımından önemli bir ayrıntı olarak gösteriliyor. Dokunulmazlar. Vergi kaçakçılığı davaları uzun süreli olarak gündemden düştü. Zaman zaman TBMM gündemine gelen savcılık fezlekeleri dışında bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Kemal Unakıta'nı rahatsız eden bir gelişme yoktu. Cumhuriyet savcıları Albaraka Türk yöneticileriyle birlikte davalarda yargılanabilmesi için Kemal Unakıta'nın dokunulmazlığının kaldırılması isteminde bulunuyorlardı. 1996 yılına ilişkin yapılan hayali ihracatlarla ilgili olarak açılan dava zaman aşımından düşmüştü. Ancak Fatih Cumhuriyet Savcısı Ali Haydaroğlu, 14 Kasım 2003 tarihinde ve 5 Ocak 2005 tarihinde Adalet Bakanlığı'na iki fezleke gönderdi. İlk fezlekesinde Albaraka Türk'ün 1998 yılına ilişkin olarak ihraç etmiş göründüğü mallara ilişkin alım ve satış faturalarının sahte faturalar olduğu ve bu dönemde indirim konusu yapıldığı toplam 1 trilyon 636 milyar tutarındaki KDV'nin sahte faturalara dayandığı vurgulandı. Sahte faturaları Orhan Asıtürk ve Muhammed Ciğer'in kurduğu paravan şirketlerden alarak kullandıkları, şirketin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yargılanması için Kemal Unakıta'nın dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Fezlekenin sonuç kısmında Kemal Unakıta'nın 213 sayılı vergi usul kanununun 359. maddesinin B1 maddesinde ifade edilen sahte belge veya naylon fatura düzenleyen ve kullananlarla ilgili suçları işlediği ve 18 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması kanaatine varıldığı belirtildi. 5 Ocak 2005 tarihli fezlekesi Albarkan'ın 1997 yılına ilişkin aynı kapsamdaki işlemleriyle ilgili olarak açılan davayla ilgiliydi. Bu fezlekede de 1997 yılına ilişkin olarak ihraç edilmiş görünen mallara dair alım ve satım faturalarının tamamının sahte fatura olduğu ve indirim konusu yaptığı 974 milyar liralık KDV'nin sahte faturalara dayandığı belirtildi. Fezlekede ilginç bir ayrıntıya yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen evraklara göre diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kemal Unakıta hakkında da 14 Ekim 2003 tarihi itibariyle zaman aşımı dolduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Takipsizlik kararına hazine avukatı Saime Buluk tarafından itiraz edildiği, Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek takipsizlik kararını kaldırmıştı. Bu fezlekenin sonuç kısmında da Unakıta hakkında diğer sanıklarla birlikte 3 yıla kadar hapis istemi yer aldı. Fezlekelerde de belirtildiği gibi Albaraka Türk şirketi ve yönetim kurulu üyeleri hem naylon fatura kullanmak hem de düzenlemek iddiasıyla yargılanıyorlardı. TBMM'de ise Unakıta'nın dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi de diğer 200'e yakın fezlekede adı geçenler gibi yargılanmanın dönem sonuna bırakılması ile sonuçlandırılıyordu. Hayali ihracat raporundaki bakan. Vergi kaçakçılığı ile ilgili tartışmaların ardından ormanlık arazide sahip olduğu 50 dönümlük yer ve oğlunun mısır ithalatı tartışmaları unutulmaya yüz tutmuşken, Kemal Unakıtan'ın keyfi 11 Nisan 2005 tarihli gazetelerde yayınlanan bir haberle kaçtı. Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde gümrük müfettişlerinin Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in kurdukları ASKOR adlı organizasyon aracılığıyla gerçekleştirdikleri hayali ihracatlarla ilgili olarak raporu nihayet tamamladıkları yazıyordu. 31 Mart 2005 tarihli raporda aynı konuya bağlı olarak hazırlanan vergi kaçakçılığı iddianamesinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da adı yer alıyordu. Aslında bu neredeyse unutulmuş bir konuydu. Çünkü Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in hayali ihracat organizasyonu ile ilgili Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporu 2000 yılında tamamlanmış, Kasım ayında da gümrük müfettişleri için görev emri çıkmıştı. Ama nasıl olmuşsa soruşturma 5 yıla yakın bir süre rafta kalmıştı. Nihayet iki ekip tarafından yürütülen çalışmanın sonuncusu 31 Mart 2005 tarihinde tamamlandı. Maliye Bakanlığı'nı hayali ihracat ve evrakta sahtekarlık suçlaması ile karşı karşıya bırakan raporun geçmişi, daha önce de belirttiğimiz gibi İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhammed Ciğer ve Orhan Aslıtürk ile adamları hakkında açılan teşekkül halinde kaçakçılık davasına dayanıyordu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi hapis yanında Ciğer ve adamları için katrilyonu aşan para cezası vermiş, davada gümrük işlemlerini yapan Metin Külünk gibi isimler de beraat etmişti. Dava İstanbul'da sonuçlanmış, dosya Yargıtay aşamasındayken 1918 sayılı kaçakçılığın men ve takibine dair kanun yürürlükten kaldırılarak 4926 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu yürürlüğe girmişti. Yargıtay kararında teşekkül halinde kaçakçılık suçu ile teşekkülün varlığını reddetmeyip aksine teşekkülün varlığını vurgularken 4926 sayılı kanunun sanıklar lehine getirdiği hükümlerin uygulanması için mahkeme kararını bozdu. Yargıtay ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarında verilen beraat kararını da bozdu. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Metin Külünk ve ağabeyi Necdet Külünk hakkındaki beraat kararının yetersiz bilirkişi raporuna dayandığını belirten Yargıtay, böylece Aslıtürk, Ciğer ve Külünk kardeşlerin yeniden yargılanmasının yolunu açmış oldu. Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan, ASKOR adlı organizasyon tarafından adlarına hayali ihracat gerçekleştirilen iş adamları hakkındaki soruşturmayı da 2004 yılında tamamladı. 180 dolayında şirketi ve sanıkların bu şirketlerdeki sorumlulukları ile ilgili olarak kapsamlı soruşturma yapan savcı fezlekesini İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Melih Şentürk tarafından 5 Ağustos 2004 tarihinde hazırlanan iddianamede 106 iş adamının adı sanık olarak yer aldı. Suçlama ise teşekkül oluşturarak hayali ihracat yoluyla kaçakçılık olarak yazıldı. Makine takım endüstrisi, makine takım pazarlama, Brikol AŞ, Plajtaş AŞ yetkilileri Faruk Süren ile 3 kişi. GSD Holding AŞ adına Turgut Yılmaz ile 3 kişi. Can Kurtaran Holding adına Emin Can Kurtaran, Doysan AŞ adına Hüseyin Bayraktar, Tarım Taç AŞ adına Ali Zafer Taciroğlu, Sofis Limited ile Hayyam Garipoğlu ile 2 kişi, Derbi Plastik adına Ali Balkaner ile 1 kişi, Dempanel adına Yahya Murat Demirel, Gökalp Baştürk, Al Baraka Türk adına Öner Yalçın ve Osman Akyüz gibi iş adamlarının adları iddianamede yer aldı. Şirketler dahilde işleme rejimi, izin belgeleri kapsamında ihracat taahhütlerini kapatmanın yanı sıra aldıkları düşük faizli ihracat kredilerinden dış ticaret sermaye şirketi statüsü kazanmak veya sürdürmek amacıyla ve haksız KDV iadesi almakla suçlanıyorlardı. En kalabalık sanıklı dava olacak. 28 Ekim 2004 tarihli bu ilk raporda adlarına hayali ihracat yapılan şirketler ile yöneticilerinin sorumlulukları belirlendi. Ve müfettişler bu ilk raporlarında Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer yanında gümrükçü Metin ve Necdet Külünk ile 4 gümrük müşavirini de teşekkül halinde kaçakçılık ve evrakta sahtekarlıkla suçladı. Raporun sonuç bölümünde 157 şirketin toplam 600'den fazla yöneticisinin de aynı suçtan yargılanmaları istendi. Konuyla ilgili hazırlık soruşturmasını yürüten Şişli Cumhuriyet Savcılığı, rapor doğrultusunda tüm iş adamlarının sorumlu olduğu sonucuna varırsa hazırlanacak iddianame ile Türkiye, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan sıkı yönetim mahkemelerinde görülen siyasi örgüt davalarından sonra en kalabalık sanıklı davaya tanık olacak. İş adamları hayali ihracat yoluyla haksız teşviklerden yararlanırken, Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer kurdukları organizasyonla 1 milyar 700 milyon dolar hayali ihracat gerçekleştirmiş, devletten 256 milyon dolar haksız KDV iadesini ceplerine atmışlardı. Kendilerine 91 adet paravan şirket kuran Aslıtürk ve Ciğer, bunların 44 tanesiyle de 71 milyon dolar hayali ihracat gerçekleştirmişlerdi. Kendi kurdukları dışında 144 şirket adına da 1 milyar 630 milyon dolar hayali ihracat gerçekleştirirken, yaptıkları hayali ihracatın 3 katı naylon fatura düzenlemişlerdi. 31 Mart 2005 tarihinde gümrük müfettişleri tarafından hazırlanan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın adının da yer aldığı hayali ihracat raporunda ise devlet eski bakanı Cavit Çağlar'ın Nergis Holding ile İslami Finans Kuruluşları kazançları şöyle anlatılıyor. Nergis Holding AŞ'nin bazı ihracat işlemlerinde holding şirketi olarak, bizzat bazı ihracat işlemlerinde de grup alt firmalarıyla dahil olduğu, gümrük çıkışı beyannameleri kapsamı ihraç eşyaları ile hukuki ve fiili bir bağlantı bulunmayan ve ASKOR organizasyonu tarafından üretilen sahte faturalar, yani naylon fatura kullanılmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu surette de döviz kredisine ilişkin ihracat taahhüdü kapatma, KDV iadesi alma, dış ticaret sermaye şirketi statüsü kazanma veya sürdürme şeklinde menfaatler sağlamıştır. Albaraka Türk AŞ, Kuveyt Türk AŞ ve Anadolu Finans AŞ'nin özel finans kurumu, yani İslami banker olmaları nedeniyle murabaha yöntemiyle ASKOR organizasyonuna dahil oldukları, söz konusu organizasyon tarafından üretilen sahte faturalar kullanılarak gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu, bu yolla komisyon geliri, KDV iadesi gibi menfaatleri elde ettikleri anlaşılmıştır. Kayıt dışı üretime konu olan reel mal hareketlerinin varlığı ve kapı çıkış kayıtlarının teyidi hususlarının sahte fatura kullanılarak gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu gerçeğini değiştirmeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu ifadeyle Aslıtürk organizasyonunun suç ortakları ile adlarına hayali ihracat yapılan şirketler ve bu hayali ihracatların gümrük işlemlerini yapanların son kareleri de düşmüş oluyordu. Raporda kayıt dışı ve reel mal hareketleri olsa dahi kullanılan faturaların sahte olduğu vurgulanarak ihracat işlemlerinin yapılması açık anlatımıyla hayali ihracat olarak vurgulanırken, Nergis Holding'in yetkilileri Mustafa Çağlar, Şenol Şankaya, Şükrü Şankaya, Nemci Yeşilova ve İlker Yeğin Esat Erkuş ile birlikte Albaraka Türk'ten Mustafa Latif Topbaş, Kemal Unakıtan, Yalçın Öner ile Arap kökenli ortakları ve Kuveyt Türk Anadolu Finans yetkilileri teşekkül haline kaçakçılık ve evrakta sahtecilik iddiasıyla suçlanıyorlardı. Aziz nesinlik bir durum. Bu konu gazetelere yansıyınca Muhalefet Partisi CHP lideri Deniz Baykal, 12 Nisan 2005 tarihinde partisinin meclis grup toplantısında şunları söylüyordu. Maliye Bakanımızın bir hayali ihracat sanığı haline dönüşüne tanık olduk. Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanı naylon fatura yolsuzluğundan sanık, Maliye Bakanı hayali ihracat davasından sanık. Siz böyle bir Maliye Bakanı'nın iktidarda bulunduğu bir ülkede bir vatandaş olarak yaşamaktan mutlu oluyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Aziz Nesin, Allah rahmet eylesin, yaşasaydı, yani o yazsaydı abartmış denirdi, uydurma denirdi falan, yaşanıyor tablo bu. Maliye Bakanı hayali ihracat sanığı. Neymiş Maliye Bakanı'nın yöneticisi olduğu banka? O banka da Albaraka Türk Özel Finans Grubu. Bu da nasıl oluyor? Bir banka nasıl oluyor da banka kimliği içinde böyle ilişkilere girebiliyor? Yani banka bir güven kurumudur, saygınlık kurumudur. Zaten banka demek o. Yetmemiş ona bir de Türk eklenmiş. Bir de İslami bir çağrışım yapılmış. Hem İslami çağrışım, hem ulusal çağrışım, hem banka. Sonra 250 milyon dolar hayali ihracatın komisyonu etrafında bir sanıklık vaziyeti. Bu şahsi bir olay mıdır? Bu bankaya ilzam edilecek bir tarafı yok mudur? Bütün bunlar da ayrı bir olay. Böyle bir Maliye Bakanı olmasının ağabeyisine dokunan bir tarafı yok mudur? Yani ağabeylik ilişkisine dokunmuyorsa hükümete dokunan bir tarafı yok mudur? Vatandaş olarak ona dokunuyor ama ağabeyisine dokunmuyor, hükümete dokunmuyor, anlamak mümkün değil. Artık bu iş çığırından çıktı, gerçekten çığırından çıktı. Türkiye'de hükümet, Türkiye'de bakanlar, Maliye Bakanı, savcıların ilgi alanı içinde soruşturma hedefi konumunda çeşitli suçlara karışmış, bulaşmış bir noktada gözüküyor. Bu hicap verici, utandırıcı bir tablodur. Gerçekten utandırıcı bir tablodur. Ama ne yazık ki utanma kavramının da bazı sözlüklerden artık çıkmış olduğunu görüyoruz. TBMM'de kılıçlar çekildi. Deniz Baykal'ın bu sözlerinden sonra Kemal Unakıtan'ın tepkisi yine çiğ yemedik ki karnımız ağrısın, bizim abdestimizden şüphemiz yok şeklinde olmuştu. Basın önünde yaşanan bu kavganın TBMM'de kızışacağı belliydi. Tarih 13 Nisan 2005 Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa görüşmeleri yapılmaktadır. Muhalefet Partisi CHP'nin hedefi hem yasanın beğenmediği yerleri hem de Maliye Bakanı'ydı. Yasa maddeleri görüşülürken en sert eleştiriyi CHP Milletvekili Atilla Kart yaptı. Ama ona pası CHP adına konuşan Osman Kaptan vermişti. Osman Kaptan konuşmasını şöyle tamamlıyordu. Sayın arkadaşım, Ankara'nın ilçelerine şöyle gidin de bir görün. Polatlı köylüsünün kuru soğanının tarlada kaldığını, buğdayının geçen yılki fiyatının altında satıldığını bir görün. Vatandaş Nallıhan'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kaldırılmasını istemiyor. Çayırhan'da Ziraat Bankası Şubesi'nin kaldırılmasını istemiyor. Vatandaş Tarım Bakanı'nın pamuğu üretmemize gerek yok, pamuğu dışarıdan alırız demesini istemiyor. Vatandaş AKP grubunda tarımda kullanılan elektriğin fiyatının indirilmesini isteyen bir milletvekiline, Sayın Başbakan'ın devlet hayır kurumu değil bedava mı verelim, Allah'tan korkun demesini istemiyor. Vatandaş vergi kaçakçılığından yargılanan, hakkında hayali ihracat raporu bulunan bir kişinin vergi kaçakçılığını ve hayali ihracatı önlemek zorunda olan bir bakanlığın başında bakan olarak kalmasını hiç mi hiç istememektedir. O günkü TBMM tutanakları Unakıtan hakkındaki iddiaların en açık ifade edildiği, savunmanın da en açık yapıldığı metinler olarak arşivlerde yerini aldı. Bu noktada sözü 13 ve 14 Nisan 2005 tarihlerinde söz konusu iddiaları TBMM çatısı altına gündeme getiren CHP'li milletvekilleri ile savunmayı yapan Maliye Bakanı ve AKP'li milletvekillerine bırakıyoruz. CHP grubu adına Atilla Kart. Sayın Maliye Bakanı'nın kamu yönetimi anlayışı ve uygulamaları konusunda hem siyaseten ve hem de etik olarak son derece olumsuz bir örnek olduğunu üzülerek ifade ediyorum. Öncelikle milletvekili sıfatının dışında sade bir vatandaş olarak hazineyle ve bütçe kavramlarıyla böylesine çıkar çelişkisi içinde olan, hazineyi zarara uğrattığı hayali ihracat ve naylon fatura yoluyla hazineyi soyduğu yolunda, nasıl soyduğu yolunda organize suç ilişkileri içinde soyduğu yolunda son derece ciddi deliller ve yargılama dosyaları bulunan bir kişinin halen Maliye Bakanı olarak görevini sürdürmesini kabullenemediğimi, içime sindiremediğimi yeri gelmişken ifade ediyorum. Tartıştığımız tasarının başlığı ne değerli arkadaşım? Gelir İdaresi Başkanlığı. Bu tasarının özü nedir? Bu tasarının özü maliye gelirlerini daha etkin bir şekilde, daha verimli bir şekilde nasıl çoğaltabiliriz? Bunu tartışıyoruz. Bunun özü bu. Bu tasarının esası bu değerli arkadaşlarım. Ama o maliye teşkilatının başında hazineyi bakın milyar dolar seviyesinde hayali ihracat yoluyla, naylon fatura yoluyla zarara uğrattığı, organize bir şekilde soyduğu yolunda mülkiye müfettişlerinin, hesap uzmanları kurulunun ve yargılama dosyalarının bulunduğu bir maliye bakanı orada görev yapıyor. Bakın bir tarafta ikamet ettiği lojmanın bazı bilgilerini kamuoyundan sakladığı ortaya çıkan ve istifa etmek zorunda kalan Fransız Maliye Bakanı, bir tarafta ise ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Albaraka Türk Özel Finans Kurumu aracılığıyla 1 milyar 700 milyon doları aşan hayali ihracat yaptığı ve naylon fatura düzenlediği ve bilerek kullandığı yolunda dava ve raporlar bulunan bir Sayın Maliye Bakanı. Bitmiyor, bitmiyor. Sayın Maliye Bakanı hakkında meclise intikal eden iki dosya daha olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlarım. Yine benzer suçlamalarla yapılan iki dosya daha olduğunu biliyoruz. O dosyalarda da yine 150 milyon dolar civarındaki hayali ihracattan söz ediliyor. Bakın değerli arkadaşlarım, bunu lütfen değerlendirmenizi istiyorum. Askor diye bir firma, Muhammed Ciğer Orhan Aslıtürk ismindeki kişilerin kurduğu bir firma. 91 adet paravan şirket. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rastlanan en büyük sahtecilik çetesidir. Bu çetenin 1995-1998 yılları arasında yapmış olduğu hayali ihracatın tutarı 1 milyar 929 milyon dolar değerli arkadaşlarım. Bunları ezbere konuşmuyorum, belgeleriyle konuşuyorum ve üzücüdür. Karma komisyonda değerli arkadaşım o dosyaları gidip inceleyebilirsiniz. Komisyon üyeliği yaptınız. Hemen iki kat yukarıda o dosyalar, inceleyebilirsiniz. 1 milyar 929 milyon dolar civarındaki o en büyük çetenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük çetesinin yapmış olduğu hayali ihracatın 1 milyar 700 küsur milyon dolarının Albaraka Türk Özel Finans Kurumu tarafından yapıldığına dair rapordan söz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, dosyadan söz ediyorum. Sayın Bakan Albaraka Türk'ün hissedarı, hem hissedarı hem yönetim kurulu üyesi değerli arkadaşlarım. Ben daha başka ne diyeyim size? Daha başka ne anlatayım değerli arkadaşlarım? Daha başka ne anlatayım değerli arkadaşlarım? Siz bütün bunlar olağan diyorsanız vay Türkiye'nin haline. İşimiz çok zor değerli arkadaşlarım. Maliye Bakanı Kemal Unak'tan. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi burada gelir idaresi kanununu görüşüyoruz, tartışıyoruz. Fakat tabii iş öyle mecralara dökülüyor ki ben de dinlerken böyle hayretler içerisinde kalıyorum. Neler yapmışım ben meğerse, yani Allah Allah. Şimdi bu bahsedilen meseleleri ben buradan ve çeşitli basın kuruluşlarına çok çeşitli defalar anlattım. Konu aynı konu. Pişirilip önümüze getirilen konu aynı konu. Albaraka'da yönetim kurulu üyeliği yaptığım dönemde 1996-1997-1998 yıllarında o zamanki işleri dolayısıyla, Albaraka'nın işleri dolayısıyla biliyorsunuz bankalar kredi verirken kredisini verirler. Krediyi kullanan insanıyla banka arasında herhangi bir bağ kurulmaz. Krediyi veren kimse ne yaptıysa o ondan mesuldür. Krediyi niçin buna verdin diye kimse bir soru sormaz bankaya. Özel finans kurumları da aynı şekilde kredi verirler. Yalnız kredi verme şekilleri onların, ben size nakit olarak kredi veremem. Lazım olan bir malı ancak alırım, yani ben faturayı kimden aldıysam faturayı alırım, onun karşılığında da size faturayı keserim dediği için, alıcıyla yani krediyi kullananıyla özel finans kurumu arasında faturadan dolayı bir bağ, bir illiyet kuruluyor. Ve burada birkaç tane üçkağıtçı kimse geliyor, onu da dolandırıyor, bunu da dolandırıyor. Bu arada geliyor, Albaraka'yı da dolandırıyorlar. Ali Topuz, CHP. Bak sen! Maliye Bakanı Kemal Unak'tan. Evet, ve Albaraka bu fatura illiyetinden dolayı da suçlu görülüyor. Veyahut da hesap uzmanları bununla ilgili o dönemlerde raporlar yazıyor. Fakat bu raporları mahkemelere gidiyor. Ben siyasete girmeden önce bu mahkemelere gittik, geldik biz. Bu davalar açılmıştı ve bu davaların bir kısmı beraat etti, bir kısmı kapandı. Şimdi aynı konuyu gümrük müfettişleri yazmışlar, rapor olarak yazmışlar. Ben şimdi siyasete atılmadan önce, Maliye Bakanı olmadan önce hiç kimse yazmıyordu bunları. Bütün suçum şimdi Maliye Bakanı olduğum için mi bunlar? Yani bunları hayali yapmışız, paraları almışız. Bilmiyorum. Yani nerede bunlar? Yani öyle bir anlatıyorlar ki burada büyük bir soyguncu oturuyor. O da Maliye Bakanı. İnsaf arkadaşlar, insaf. Tuncay Ercenk, CHP. Sayın Bakan, güzel anlatıyorsunuz da şu dokunulmazlığı kaldırın o zaman. Aklanın ya. Maliye Bakanı Kemal Unak'tan. Sonra tabii ben hukuki haklarımı saklı tutuyorum. Hazineyi soyan derken hangi bilgiye, belgeye ve delile dayanarak bunu konuşuyorsunuz? Hangi mahkeme kararı var benim hakkımda? Bir tane mahkeme kararı gösterin bakayım. Tuncay Ercenk, CHP. Yargılanmıyorsunuz ki. Çıkın dokunulmazlığı kaldırın, yargılanın, aklanın. Maliye Bakanı Kemal Unak'tan. Hayır, ben politikaya atılmadan önce de bu mahkemeler vardı. Bu mahkemelere muhatap olanlar yine devam ediyorlar.